Kitabın adı Kamba, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 3. ayrım, sayfa 17. Konu ne olursa olsun, konuşmanın ortasında McCrep kendisini kadının fikrini tersine savunurken buluyordu, onunla uğraşmaktan zevk alıyordu. Bir sonraki hamleye hazırlanan Fox sorusuna yanıt bekliyordu. "Bunu niye yapmak zorunda olduğumuz?" dedi tüm hastaneyi göstererek. "Organları çıkartmak, yenilerini takmak, bazen içimde başkalarına ait organlarla kendimi yeni bir Frankenstein sanıyorum. Bir başka insan, bir başka organ. O kadar abartma." "Ama temel o değil mi? Biliyorsun, ben FBI'de çalışırken her yıl terfi etmek için sınavlar uygulanırdı. Hedeflere atış filan, en iyi puan kalbi vurana verilir. Beyinden bile yüksek puanı vardır. 10 çember denir, onu vuran en yüksek sayıyı yapar. Bak, eğer bu biz tanrı mıyız tartışmalarından biri ise bunu çoktan aştığımızı sanıyordum." Başını sallayarak gülümsedi ve birkaç saniye adama baktı. Olay böylece kapandı. "Gerçek sorun ne?" "Bilmiyorum. Sanırım suçluluk duyuyorum." "Niye? Yaşadığın için mi?" "Bilmiyorum." "Saçmalama. Bunu da aşmıştık hani. Kurtulanların çektiği vicdan azabıyla da uğraşacak vaktim yok. İki seçenek vardır. Yaşam ya da ölüm. Sen büyük kararı verdin, seçimini yaptın, yaşamayı seçtin. Bunda suçluluk duyacak ne var?" Yenilgiyi kabul etti. Kadın hep böyle açık ve ikna ediciydi. "Neredeyse 2 yıldır uygun bir kalp arıyordun. Tam bulamayacağımız hissine kapılmışken bir tane bulduk ve şimdi acaba bu doğru muydu diye düşünüyorsun. Esas sorun ne Terry? Seninle çene yaraştıracak zamanım gerçekten yok." Kadına baktı, gerçekten aklından geçenleri okuyabiliyordu. Bu yetenek sadece en iyi ajanlarda ve polislerde olur sanıyordu. Önce tereddüt etti ama aklından geçenleri söylemeye karar verdi. "Bana kalbini naklettiğin kadının cinayete kurban gittiğini niye söylemediğini öğrenmek istiyorum." Fox şaşırmıştı, şaşkınlığı yüzüne yansıdı. "Cinayet mi? Neden söz ediyorsun sen?" "Kadın cinayete kurban gitmiş." "Nasıl?" "Tam olarak bilmiyorum. Vadide bir dükkanda soygunda öldürülmüş, kafasından vurulmuş. O ölünce kalbi bana takıldı." "Vericin hakkında bunları bilmene gerek yok. Nereden öğrendin bunları?" "Geçen cumartesi kız kardeşi bana geldi. Her şeyi anlattı. Biliyorsun işte, hayatlarında birçok değişiklik olmuş." Fox yatağa oturdu, bakışları sertleşmişti. "Öncelikle kalbinin nereden geldiğini bilmiyorum. Asla sormam. Bize organ bankasından geldi. Bize söylenen bu kalbin listemizin ilk sırasındaki hastaya uygun olduğuydu. Bu hasta da sendin. Organ bankası nasıl işler bilirsin. Az bilgimiz var çünkü böyle olması en iyisidir. Sana bildiğimiz her şeyi söyledim. Kadın 26 yaşında, sağlıklı, uygun dokulu, mükemmel bir verici. Hepsi bu." "Özür dilerim, bildiğini ve benden sakladığını düşünmüştüm." "Bilmiyordum, bilmiyorduk. Peki, biz onun kim olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyorsak, kız kardeşi organı kime ve nereye gittiğini nereden öğrendi? Seni nasıl buldu? Kadının çevirdiği bir dolap olmasın?" "Hayır, o olduğunu biliyorum." "Nereden biliyorsun?" "Geçen pazarki Times Metro gazetesindeki nokta noktanın başına gelenler köşesinden. Orada 9 Şubat'ta kan tipim çok nadir olduğu için uzun zamandır beklediğim kalbin bulunduğunu yazıyordu. Kız kardeşi haberi okudu ve parçaları birleştirdi. Kardeşinin ne zaman öldüğünü, kalbin bağışlanmış olduğunu ve nadir bulunan kan tipinde olduğunu biliyordu. Ayrıca Holy Cross'ta acil serviste hemşire olarak çalışıyor. Böylece beni buldu." "Peki kardeşinin kalbini taşıdığını nereden?" "Benim yazdığım bir mektubu da getirdi." "Ne mektubu?" "Herkesin sonradan yazdığı mektup işte. Bağış yapan aileye yazılmış klasik bir teşekkür mektubu. Hastanenin postaladıklarından. Benimki ondaydı. Baktım, gerçekten de benimkiydi. Yazdıklarımı bile hatırladım." "Bunun olmaması gerekiyordu Terry. Ne istiyor? Para mı?" Hayır, para değil. Anlamıyor musun? Bunun kimin yaptığını bulmamı istiyor. Katili bulmamı. Polis 2 aydır tek delil bile bulamamış. Kadın işin ucunu bıraktıklarını düşünmüş. Gazetedeki haberi görmüş. Kardeşinin kalbinin bende olduğunu öğrenmiş ve polislerin beceremediğini, benim yapacağımı düşünüp beni aramış. Geçen cumartesi San Pedro limanında teknemi arayıp durmuş. Tek bildiği de teknemin adı ama sonuçta geldi, beni buldu. Bu saçmalık. Kadının adını ver ve onu... Hayır, senin bu işe karışmanı istemiyorum. Düşünsene, ya onun yerinde sen olsaydın ve senin kız kardeşin öldürülmüş olsaydı? Sen de onun yaptığını yapardın. Fox kızgınlıkla yataktan kalktı. Bunu yapmayı düşünmüyorsun değil mi? Sesinde bir doktorun emreden tonu vardı. McClep sessiz kaldı, cevap buydu. Fox'un yüzündeki öfkeyi açıkça görebiliyordu. Beni dinle. Vücudun bunu kaldırmaz. Kalp naklinden beri sadece 60 gün geçti ve sen etrafta dedektifçilik oynamayı mı düşünüyorsun? Sadece düşünüyorum dedim, tamam mı? Kadına düşünürüm dedim. Risklerini biliyorum. Artık FBI ajanı olmadığımın da farkındayım. Tamamen farklı olacak, biliyorum. Bunu aklın ucundan bile geçirme. Doktorun olarak bunu yasaklıyorum. Bu bir emirdir. Sana verilmiş bu armağana saygı duy Terry. Bu senin ikinci şansın. Saygı iki taraflı olmalı. O kadının kalbi olmasaydı şimdi yaşamıyordum. Ona da saygı göstermeliyim. Onun ailesine gönderdiğin teşekkür mektubu dışında hiçbir borcun yok. Hepsi bu. Sen veya başka biri. Kalbini kim almışsa almış, hiç fark etmez. O öldü. Bu konuda hatalı düşünüyorsun. Doktoru anlamıştı ama ikna olmadı. Sırf mantıklı açıklaması var diye korkup kaçması gerekmediğini biliyordu. Doktor aklından geçenleri yine okudu. Ama ne? Bilmiyorum. Sadece ne olduğunu öğrenseydim, kaza der geçerdim. Kendimi bu düşünceye hazırlamıştım. İlk geldiğimde bana söylediğiniz de buydu zaten. Her 100 olayın 99'unda ölüm, kaza sonucu kafaya alınan darbelerle oluyor. Araba veya motor kazası ya da merdivenden tepe üstü düşen birileri. Ama bu farklı. Bunu söyleyip duruyorsun. Nesi farklı? Kalp sadece bir organdır, biyolojik bir pompa. İlk sahibinin nasıl öldüğü bizi ilgilendirmez. Kaza fikrini kaldırabilirdim. Bunca zaman birisinin benim yaşamam için ölmesi gerektiğini biliyordum. Ve hep bunun için kaza olmasını umdum. Kaza kader işidir. Ama cinayet, işe şeytan karışır. Kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu benim de şeytanın işinden yararlandı gösterir. Sevgili doktor, işte fark burada. Fox elleri cebinde, susmak zorunda kaldı. Şimdi anlamaya başlıyordu. Benim hayatım buydu. Şeytanları bulmak. İşim buydu. Ama benim posamı çıkarttı. Kalbimi aldı. Şimdi burada olmam, yeni bir kalbimin olması, şu söz ettiğin ikinci şans olayı beni huzursuz ediyor. Çünkü benim burada olmanın tek nedeni birinin yaptığı bu lanet odası şeytani iş. Devam etmeden derin bir nefes aldı. O dükkana sadece oğluna biraz şeker almak için girmişti. Hayatı bitti. Bak, farklı işte. Seni anlamıyorum. Anlatmak istediklerimi sözlere dökemiyorum. Sadece hissettiklerimi biliyorum. Ama ben anladım. Fox ikna olmamıştı. Bak, ne yapmak istediğini biliyorum. O kadına yardım etmek istiyorsun. Ama fiziksel olarak hazır değilsin. Dahası duygusal olarak da basit bir kaza soruşturması bile yapamazsın. Sana fiziksel ve duygusal dengelerden söz etmiştim, hatırlıyor musun? Biri diğerini besler. Korkarım kafana takılacak her şeyi fiziksel iyileşmeni de etkileyecek. Anlıyorum. Hayır, anlamıyorsun. Hayatında kumar oynuyorsun. Eğer virüs alırsan ya da vücudunda red belirtileri ortaya çıkarsa seni kurtaramayız Terry. Bu kalp için 22 ay bekledik. Bunu bozdun diye bir sonraki kan uyumunu bu kadar çabuk bulabileceğimizi mi sanıyorsun? Hiç şansın yok. Aşağıda makineye bağlı bir hastan var. Gelmeyen bir kalp için bekleyip duruyor. Onun yerinde sen olabilirdin Terry. Sahip olduğun tek şans bu Terry. Bunu harcama. Yatağa yaklaştı, ellerini Terry'nin göğsüne koydu. Tıpkı Graciela Rivers gibi. Sıcaklık aynıydı. O kadına hayır de, kendini kurtar ve o kadına hayır de. Bölüm 3. Ay sanki gökyüzünde asılı kalmıştı. Aşağıda bir sürü tekne ye düşerse diye onu tutabilmek için hazır bekliyordu. McClip siyah gökyüzünde Catalina civarındaki bulutların arkasında gözden kaybolana kadar ayı izledi. Elinde boş kahve fincanına bakarak her yer kadar iyi bir saklanma yeri diye düşündü. Gün sonunda bir elinde buz gibi birası, diğerinde sigara teknede oturabildiği günleri özledi. Ama hastalığı nedeniyle sigarayı bırakmak zorunda kalmıştı. Az da olsa alkol alması için daha birkaç aya ihtiyacı vardı. Şimdilik tek bira bile onun için ölümcül olabilirdi. McCaleb kalktı, salona geçti. Masada oturmaya çalıştı, hemen kalktı. Televizyonu açtı, ne seyrettiğine dikkat etmeden kanallar arasında dolaşmaya başladı. Televizyonu kapattı, masadaki şeyleri karıştırdı, aradığını bulamadı. Kafasını dağıtmaya çalıştı, kameraya indi, işe yaramadı. Merdivenden aşağıya indi, ilaç dolabından termometreyi aldı, salladı, dilinin altına yerleştirdi. Eski bir termometreydi. Hastanede verilen dijital yeni termometre hala kutusunda duruyordu. Nedense o yeni alete güvenmiyordu. Aynada kendisine baktı, gömleğinin yakasını açıp sabahki biyopsisinin açtığı yarayı kontrol etti. Asla iyileşmeye fırsatı olmamış bir yaraydı bu. Sayısız biyopside hep aynı yer açılmış ve yara hiçbir zaman tam olarak iyileşememişti. Göğsündeki yara gibi bu da kalıcı bir iz olacaktı. Kendisini izlerken aklına babası geldi. Babasının boynundaki kalıcı izleri, dövmeleri hatırladı. Ateşi normaldi. Termometreyi yıkadı, yerine koydu. Ateşini kaydettiği dosyayı aldı, gün ve saati de yazarak kaydetti. Anormal bir gelişme yoktu. Dosyayı bıraktı, aynaya yaklaştı. Gözlerine baktı. Gri, yeşil gözleri kızarmıştı. Geri çekildi, gömleğini çıkarttı. Ayna küçüktü ama beyazımsı pembe, kalın ve çirkin yarayı görebiliyordu. Bunu sık sık yapıyordu. Çünkü vücudunun kendisine ihanet ettiğini ve yeni görüntüsünün bu olduğunu bir türlü kabul edemiyordu. Kardiyomiyopati. Fox, bunun nedenini kalp çeperlerinde yıllarca bekleyebilen ve stresle ortaya çıkabilen bir virüs olduğundan söz etmişti. Bu açıklama ona pek fazla bir şey ifade etmedi. Bu eski halinin geri gelmesini sağlayacak bir açıklama değildi. Bazen kendine bakarken başkasına dayak yemiş ve bir tarafa fırlatılmış birisine baktığı hissine kapılıyordu. Gömleğini giydikten sonra içeri geçti. Burası teknenin şekline uygun üçgen bir odaydı. Liman tarafında iki ranza, diğer tarafta dolaplar vardı. Alttaki yatağı masaya dönüştürmüş, işle ilgili evraklarını buralara yerleştirmişti. Yandaki kutularda yaptığı soruşturmaların kod adları vardı. Şair, kod, zodyak, dolunay ve Bremer yazıyordu. İki kutuda da çeşitli belgeler yazısı vardı. Dosyaları FBI'ye vermeden önce mutlaka kopyalarını alırdı. Bu kurallara aykırıydı ama kimse bir şey diyemezdi. Kutulardaki dosyalar çözülmüş, çözülememiş, pek çok olaya aitti. Bazıları kutunun tamamını kaplarken farklı olaylara ait bazı ince dosyalar aynı kutudaydı. Niye her şeyin kopyasını aldığından emin olamadı. Emekli olduğundan beri bu dosyaları açmamıştı. Zaman zaman kitap yazabileceğini veya serbest çalışırken bu dosyalardan yararlanabileceğini düşünmüştü. Aslında bu dosyalar onun için hayatının bir döneminde yaptığı şeylerin elle tutulur kanıtlarıydı. Masaya oturdu, ışığı açtı. 16 yıl taşıdığı FBI rozetine gözü takıldı. Şimdi çerçevelenmiş duvara asılmıştı. Yan tarafta kameraya gülümseyen bir genç kızın resmi asılıydı. Seneler önce bir yıllıktan alınma bir fotoğraftı. Kafasında canlanan anılar kaşlarını çatmasına neden oldu. Gözlerini kaçırdı ve masadaki karmaşaya gömüldü. Masanın üstüne dağılmış bir sürü fatura ve reçete vardı. Hastane kayıtlarının olduğu bir dosya, bazı başka dosyalar ve Cabrillo Limanı kuralları kitapçığı vardı. Boş çek defteri ortadaydı ama o anda faturalarla uğraşmak istemedi. Huzursuzdu ama bu kafasını toplayamamasından kaynaklanmıyordu. Graciela Rivers'ın beklenmedik ziyaretini ve yarattığı büyük değişiklikleri düşünmekten kendini alamıyordu. Kadının getirdiği gazete küpürünü bulana kadar kağıtları karıştırdı. Yayınlandığı gün haberi okumuş, kesip saklamış ve sonra unutmayı denemişti. Ama imkansızdı. Hikaye bir alay kurbanını kendi teknesinde toplamıştı. Redondo plajında parçalanmış cesedi bulunan kızın annesi. West Hollywood'daki evinde kendisini asan genç adamın anne babası. Bir gece Sunset Strip'te eğlenmeye çıkan ve bir daha eve dönmeyen kadının kocası. Hepsi de yaşayan ölülere dönmüş, Tanrı'nın gazabına uğramış, inançlarını kaybetmiş insanlardı. Macrep onları rahatlatamıyordu, yardımcı olamıyordu. Hepsini de kendi yoluna göndermişti. Gazeteyle görüşmeyi kabul etmişti çünkü gazeteciye borcu vardı. FBI'de çalışırken Keşe Russell'la arası pek iyi olmuştu. Kadın her verdiği habere karşılık bir şey talep eden bir gazeteci değildi ama borcunu ödemesi için bir ay kadar önce aramıştı. Times gazetesinin nokta noktanın başına gelenler köşesini hazırlamakla görevlendirilmişti. Bir yıl kadar önce kalp bekleyen Makkalep'le ilgili bir haber yapmıştı. Şimdi kalp nakli yapıldığına göre olayı yeniden ele almak istiyordu. Makkalep huzurunun bozulmaması için görüşme talebini reddetmeye çalıştı fakat Russell ona bir odayken yaptığı yardımları hatırlattı. Makkalep kaçamayacağını anladı. Her zaman borçlarına sadık kalmıştı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 25 devamı dördüncü ayrımda.